Ayrım 4, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 45. Ya kuş Mark Flatty diye cevap veriyor. Sonra birden ortaya çıkıp mucizevi birkaç ay boyunca herkesin başını döndüren, beyzbolun belki de gelmiş geçmiş en sevilen oyuncusu olan 21 yaşındaki delikanlının kısa ve parlak kariyerini övmeye başlıyorlar. Onun gibisi hiç görülmemişti. Topla konuşan, diz çöküp kale noktasındaki toprağı düzleyen, sürekli olarak telaşlı ve gergin enerjisi yüzünden yerinde duramayan biriydi. İnsan olmaktan çok, insan biçimindeki bir sürekli hareket makinesi gibiydi. Bir sezona damgasını vurdu. 19-9, 2.34'lük ortalama koşu skoru yaptı. Yıldızlar Turnuvası'nda Amerikan Ligi takımının başlangıç atışçısı oldu. Yılın sporcusu seçildi. Birkaç ay sonra ilkbahar kampında sahada koşarken dizinin kıkırdağını zedeledi. Daha da beteri, sezon başlar başlamaz omuz kasını yırttı. Kolu kıpırdamaz oldu ve kuş yuvarlanıp gitti. Göz açıp kapayıncaya kadar gözde top asisi olmaktan çıkıp eski top atıcısı oluverdi. Evet, üzücü bir olaydı ama Donnie Moore'un başına gelenlerin yanında solda sıfır kalırdı, diyor. Miles da başını sallayarak onaylayıp doğru. Onun yanında ötekinin sözü bile edilemez diye cevap veriyor. Miles o dönemi bilecek yaşta, 20 yıl önce kahvaltı sofrasında okuduğu gazeteden başını kaldırıp Moore'a ölmüş diyen babasının bakışlarındaki şaşkınlığı hala anımsıyor. California Angels'ın yedek atıcısı olan Donnie Moore, 1986 Amerikan Ligi Şampiyonlar Kupası'nın Boston Red Sox'la oynanan 5. maçında 9. atış için sahaya çıktı. Angels ilerideydi. İlk şampiyonluk flamasını kazanmak üzereydi ama iki oyuncu oyun dışı kaldı. Bir koşuda birinci kalede bulunduğu sırada Moore, beyzbol tarihinin en talihsiz atışlarından birini yaptı. Bu topa vuran Boston savunma oyuncusu Dave Henderson topu sağdan dışarıya fırlattı ve bütün kaleleri dolaşarak saha çevresindeki turu tamamlamayı başardı. Bu atış maçın kaderini değiştirdi ve Angels yenildi. Moore o utançtan bir türlü kurtulamadı. Yaşamını değiştiren o atıştan 3 yıl sonra beyzbolu çoktan bıraktığı bir dönemde ekonomik sıkıntılar ve karısıyla olan geçimsizlik yüzünden bunalıma giren, hatta belki de delirme noktasına gelen Moore, 3 çocuğunun önünde karısıyla kavga etmeye başladı. Silahını çekip karısını öldürücü olmayan 3 kurşun sıktı. Sonra tabancayı kendi şakağını dayayıp beynini uçurdu. Eddie Miles'a bakıp kulaklarına inanamamış gibi başını sallıyor. Hiç anlamıyorum, diyor. Onu yaptı Branken 1951'de topu Thompson'a atışından daha kötü bir şey değildi. Ama Branca kendini öldürmedi, öyle değil mi? Şimdi Thompson'a kanka oldular. Birlikte şehir şehir dolaşıp o lanet olası beyzbol toplarını imzalıyorlar. Onların yan yana poz verip ağızları kulaklarında sırıtan resimlerine baktığın zaman dünya yıkılsa umurlarında olmayan iki aptal ihtiyar görüyorsun. Donnie Moore da neden mezarda yatacağını Henderson'la birlikte top imzalama turnesine çıkmıyor. Miles omzunu silkerek bu bir karakter meselesi, diyor. Kimse kimseye benzemez. İşler ters gittiği zaman herkes kendine göre tepki verir. Onlar Moore'un ağırına gitti, kaldıramadı. Bırak kaldırmadı. Miles bu şükran günü Perşembe akşamında Edgar de Martinez'le bu konuları konuşmaktan huzur duyuyor. Konuştukları şeyler başarısızlık, hayal kırıklıkları ve ölüm gibi tatsız olaylarla ilgili olsa da beyzbol yaşamının kendisi kadar büyük bir evren olduğu için yaşamdaki her şey ister iyi ya da kötü, ister trajik ya da komik olsun, hepsi de beyzbolun alanına giriyor. Bugün umutsuzluk ve yenilgi olaylarını irdeliyorlar ama gelecek sefer karşılaştıklarında, tabii eğer karşılaşırlarsa, bütün bir öğleden sonrayı karınlarına sancı girecek kadar gülecekleri gülünç anekdotlarla doldurabilirler. Miles, Eddie'nin açık yürekli, iyi bir delikanlı olduğunu düşünüyor. Maria'nın bu yeni sevgilisinin Sanchez'lere yaptığı bayram ziyaret için özenip ceket giymesi, kravat takması, saç tıraşı olması ve sürdüğü kolonyanın kokusunun havaya yayılması hoşuna gidiyor. Delikanlı sohbet etmek de keyifli. Ama keyifli olduğu kadar da yararlı. Çünkü Eddie'nin burada bulunması, maalesef bu kadınlar aleminde erkek bir müttefik sağlıyor. Sofraya çağrıldıkları zaman da Ed'in masadaki varlığı Angela'nın Miles olan düşmanını azaltıyor gibi oluyor ya da en azından kızın dikkati başka yöne çekilerek her zamanki meydan okuyan bakışları daha seyrek olarak Miles'a çevriliyor. Şimdi bakılacak, incelenip tartılacak, kardeşlerinden birisine daha layık olup olmadığını hüküm verecek yeni bir yabancı var. Eddie sınavı geçiyor gibi görünüyor ama Angela'nın bu akşam için kendisine bir kavalye bulmak zahmetine girmemesi, sevgilisi olmaması Miles'ı şaşırtıyor. Tabii Teresa'nın kocası uzaklarda. O yüzden Miles onun bir erkek konuğu olmasını zaten beklemiyor ama Angela neden kimseyi çağırmadı? Miles belki de bayan güzellik erkeklerden hoşlanmıyordur diye düşünüyor. Belki de Blue Devil barındaki işi onu bu tür ilişkilerden hepten soğutmuştur. Çavuş Lopez 10 aydır evinden uzakta. Yemek onun sağlığı ve güvenliği için edilen duayla başlıyor. Yemeğe başladıktan birkaç saniye sonra Teresa birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayınca herkes şaşkınlıkla ona bakıyor. Teresa'nın yanında oturan Pilar kolunu onun omzuna atıp yanağından öpüyor. Miles bakışlarını yeniden sofra örtüsüne indiriyor ve aklından geçenleri Tanrı'ya döktürmemek için kendini zor tutuyor. İçinden Tanrı'nın Irak'ta olanlarla hiç ilgisi yok diyor. Tanrı'nın hiçbir şeyle ilgisi yok. George Bush'la Dick Cheney'nin idam mangasının karşısında duvara dikilip vurulmalarını gözlerinin önüne getiriyor. Sonra Pilar'ın hatırı için, oradaki herkesin hatırı için Teresa'nın kocasının tek parça halinde sağ salim evine dönecek kadar şanslı olmasını diliyor. Giderek bu geceyi Angela bir tatsızlık çıkarmadan atlatabileceğini düşünmeye başlıyor. Şu ana kadar birkaç kap yemeği silip süpürdüler. Şimdi herkes tatlıya saldırıyor. Sonra Miles bir iyi niyet gösterisi olarak bulaşıkları yıkamayı önerecek. Kimsenin yardımı olmaksızın tek başına onca tabağı, bardağı, çatal bıçağı yıkayıp kuruladıktan, tencereleri tavaları ovup her şeyi raflara yer yerine koyduktan sonra salonu geçip Pilar'a geç olduğunu, yarın sabah işe gitmesi gerektiğini söyleyecek ve kimsenin tek kelime etmesini fırsat bırakmadan sadece ikisi evden çıkıp Miles'ın arabasına binecekler. Belki bu harika bir plan olabilir ama Angela bal kabağı turtasından, bugün Küba mutfağına ait hiçbir şey yok, hindi dolmasından, kızılcık sosuna, et sosundan patateslere ve geleneksel tatlıya kadar her şey Amerikan. Son çatalı aldığı anda çatalını bırakıyor, peçetesini kucağından alıp ayağa kalkarak "Seninle konuşmam gerek Miles," diyor. "Arka tarafa yalnız olacağımız bir yere gidelim, tamam mı? Çok önemli bir şey var." "Hiç önemli bir şey olduğu yok." "Hiç mi? Hiç önemli bir şey yok. Angela'nın yoksunun hissettiği bazı şeyler var. Bütün sorun bu." Noel yaklaşıyor ve Angela, Miles'ın yine kendisine yardım etmesini istiyor. "Miles, ne demek istiyorsun?" diye soruyor. "Bir takım eşyalar, hani geçen yaz yaptığın gibi." Miles bunun olanaksız olduğunu, hırsızlık yapmanın yasalara karşı gelmek olduğunu ve işini kaybetmek istemediğini söylüyor. Angela bunu bir kere yaptın diyor. Bir daha yapmaman için hiçbir neden yok. Miles yapamam diye yineliyor. Başımı derde sokmayı göze alamam. Boktan herifin tekisin Miles. Bunu herkes yapıyor. Kulağıma neler geliyor, neler döndüğünü biliyorum. Bu çöp temizleme işi alışveriş merkezine girmek gibi bir şey. Kuyruklu piyanolar, yelkenli tekneler, motosikletler, mücevherler, akla gelebilecek her türlü pahalı eşya. İşçiler ellerine geçirdikleri her şeyi içe diyorlar. Ben etmiyorum. Ben de zaten senden yelkenli tekne istemiyorum. Çalmayı bile bilmezken piyano neyime yarar? Ama hoş şeyler. Ne demek istedim biliyorsun. İyi şeyler, beni mutlu edecek şeyler. Yanlış kapıyı çalıyorsun Angela. Sen gerçekten budalanın tekisin değil mi Miles? Sadede gel. Bana bir şey söylemeye çalışıyorsun ama parazit yaptığı için anlamıyorum. Pilar'ın kaç yaşında olduğunu unuttun mu? Ciddi olamazsın. Yok canım, olamaz mıyım? Buna cüret edemezsin. O senin öz kardeşin, unuttun mu? Polise bir telefon ettim. İşin biter arkadaş. Unut bunu. Pilar senin suratına tükürür. Bir daha sen hiç konuşmaz. O eşyaları bir düşünmez. Güzel şeyler. Bir yığın güzel şey. Onları düşünmek hapse girmeyi düşünmekten çok daha iyi, öyle değil mi? Eve dönerlerken arabada Pilar Angela'nın Miles'e ne konuşmak istediğini soruyor ama Miles ablasına ne kadar öfkelendiğini, onu ne kadar küçümsediğini kıza belli etmemek için doğruyu söylemiyor. Noel'le ilgili bir şeyler geveliyor, ikilinin bütün aileyle ilgili gizli bir planları olduğunu, Ama Angela bu konuda konuşmaması için ona yemin ettirdiğinden tek kelime edemeyeceğini söylüyor. Bu cevap kendine hoş bir şeyler hazırlanacağını duyunca sırtan Pilar'ı tatmin ediyor ve yolun yarısına geldiklerinde Angela'dan söz etmeyi bırakıp Eddie'nin üzerlerinde bıraktığı izlenimi konuşmaya başlıyorlar. Pilar onun tatlı biri olduğunu ve hiç de çirkin olmadığını ama Maria'ya ayak uyduracak kadar akıllı olup olmadığından kaygılandığını söylüyor. Miles bu konuda yorum yapmıyor. Onun aklından geçen asıl Maria'nın Eddie'ye ayak uyduracak kadar zeki olup olmadığı. Ama ablasının zekasına laf edip Pilar'ı kırmamak için susuyor. Cevap vermek yerine sağ elini uzatıp kızın saçını okşamaya başlıyor ve o sabah ona verdiği Dublinler kitabını nasıl bulduğunu soruyor. Miles, Angela'nın savurduğu tehdidin bir blöf, onu direnmekten vazgeçip yeniden çalmaya yöneltmek için kurduğu bir oyun olduğu inancıyla ertesi gün işe gidiyor. Böylesine aptalca, böylesine düzmece olduğu bir oyuna gelmeyecek ve ölse de Angela'ya tek bir çöp, bir kürdan bile, kullanılmış bir kağıt peçete bile, hatta Paco'nun osuruğunu bile vermeyecek. Pazar günü öğleden sonra Pilar ablalarıyla birkaç saat geçirmek üzere Sanchez'lerin evine gidiyor. Miles onunla gitmek istemiyor. Pilar yokken akşam yemeğini hazırlamak için mutfak alışverişini yapan da yemeği pişiren de kendisi evde kalıyor. Pilar saat 6'da eve döndüğü zaman Angela'nın Miles anlaşmanızı unutmasın diye tembih ettiğini söylüyor. Sonra kafası karışmış, soran bakışlarla bakarak ablasını sonsuza kadar bekleyemem dediğinde sözlerini ekliyor. Ablam ne demek istedi diye soruyor. Miles hiçbir şey deyip bu yeni tehdidi başını sertçe sallayarak savuşturuyor. Kesinlikle hiçbir şey demek istememiştir. 2 iş günü, 3 iş günü, 4 iş günü ve sonra cuma akşamı geç saatte haftanın son çöp temizleme işini bitirip bir boş evden daha çıkarak arabasına binmek üzere karşıdan karşıya geçerken kırmızı Toyota'nın ön ve arka kapılarına dayanmış duran biri Anglo-Sakson, diğeri Latin kökenli iki adam gözüne çarpıyor. Koruma görevlileri, profesyonel vücut geliştiricileri ya da gece kulübü fedaileri gibi iri yarı iki adam Miles. Eğer adamlar bar fedaisi ise belki de Blue Devil barının adamlarıdır diye düşünüyor. Yapılacak en akılcı hareket arkasını dönüp koşmak olur. Ne var ki iş işten geçmiş durumda adamlar onun geldiğini gördüler. Şimdi kaçmaya kalkarsa çok daha zor duruma düşer. Çünkü adamlar sonunda nasılsa onu yakalar. Ufak tefek biri değil. Kavgadan da kaçınmaz. Boyu 1,85, kilosu da 90. Ve yıllarca beyninden çok kol gücünü kullanmasını gerektiren işlerde çalıştığı için fizik olarak son derece iyi durumda yapılı, adeleli, gücü kuvveti yerinde. Ama kendisini bekleyen adamlar kadar güçlü değil ve ikiye karşı bir kişi olduğundan adamların dövüş ustalıklarını göstermek için değil de konuşmak için gelmiş olmalarını umut etmekten başka yapılacak bir şey yok. Anglo-Sakson olan Miles Heller mısın diye soruyor. Miles sizin için ne yapabilirim diye cevap veriyor. Angela'dan mesaj getirdik. Neden kendisi söylemiyor? Çünkü seninle konuştuğu zaman onun dediklerini dinlemiyorsun. Mesaj onun adına biz verirsek daha iyi kulak verirsin diye düşündüm. Peki dinliyorum. Angela'nın tepesi fena attı. Sabrı taşmaya başlıyor. Sana bir hafta daha süre verdiğini ve o zamana kadar istediklerini yapmazsan telefona sarılacağını söyledi. Anladın mı? Evet anladım. Emin misin? Evet evet eminim. Emin olduğuna emin misin? Evet, iyi. Ama emin olduğunu unutmamak için sana ufak bir armağanım var. Hani yapacağın bir işi hatırlamak için parmağına iplik bağlarsın ya, onun gibi bir şey. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum sanırım. Adam hiç renk vermeden gerilip Miles'ın midesine yumruğu indiriyor. Top güllesi gibi bir yumruk öyle şiddetli ki Miles'ı yere yıkıyor ve yere yıkarken ciğerlerindeki havayı da söküp alıyor. Miles'ın nefes borusuna hava boşalırken midesinde ne var ne yoksa öğle yemeğinde sabah kahvaltısında yediği her şey, dünkü akşam yemeğinden kalanlar da ağzından fışkırıyor. Bir saniye önce içinde olan her şey dışarıya vuruyor. Miles soluk almaya çabalıyor ve acıyı azaltmak için elini karnına bastırarak orada öylece yatarken o iki iri kıyım adam arabalarına binip onu tek yumrukla yere yıkılan bir hayvan gibi, ölsem daha iyiydi diye hayıflanan bir insan gibi sokağın ortasına bırakıp gidiyorlar. Bir saat sonra Pilar her şeyi öğreniyor. Blöfün blöf olmadığı ortaya çıkınca Miles durumu daha fazla gizleyemiyor. Birdenbire tehlikeli bir noktaya gelmiş oldukları için Kızın gerçeği bilmesi gerek. Ablasının böyle bir şey yapabileceğini, Miles'ı hapse attırmakla tehdit edebileceğini, birkaç kıytırık eşya parçası uğruna kendisinin mutluluğunu yok etmeye düşürebileceğini inanamayan Pilar önce ağlıyor. Bunların hiçbiri onun için bir anlam taşımıyor. Miles, konu eşyalar değil diyor. Onlar sadece bahane. Angela onu sevmiyor. Baştan beri ona karşı ve eğer Pilar'ın mutluluğu Miles'a bağlıysa bu mutluluk Angela'nın umurunda değil. Miles, Angela'nın kendisine neden böyle düşmanlık beslediğini anlayamıyor ama gerçek bu ve bu gerçeği kabullenmekten başka çareleri yok. Pilar arabaya atlayıp ablasının evine gitmek, Angela'nın suratına tokat atmak istiyor. Miles, o bunu hak etti ama şimdi sırası değil diyor. Ben gidinceye kadar beklemelisin. Bu korkunç bir çözüm, aklın almayacağı bir çözüm ama bu koşullarda onlar için başka çözüm yok. Miles'ın eyaleti terk etmesi gerek, başka seçenek yok. Angela telefona sarılıp polisi aramadan Miles Florida'dan uzaklaşmak ve Pilar'ın 18 yaşında olacağı 23 Mayıs sabahına kadar buraya dönmemek zorunda. Bunları konuştukları sırada içinden kıza oracıkta evlenme teklif etmek geliyor ama dayanılmayacak kadar çok şey birdenbire ve bir arada olduğu için ikisi de perişan ve sinirli. Bu yüzden Miles, Pilar'ın aklını karıştırmak, onu zorlamak, önlerinde bu kadar az zaman varken zaten yeterince karmaşık olan durumu daha da karmaşık hale getirmek istemiyor. Bir arkadaşının Brooklyn'de ona bir oda vereceğini anlatıyor, Pilar'a adresi söylüyor ve her gün telefon edeceğine söz veriyor. Pilar'ın aile evine dönmesi artık söz konusu olmadığından o bu dairede kalacak. Miles, 6 aylık kiranın peşinden ödenmesi için çek yazıyor. Otomobilini Pilar'a devrediyor. Sonra kızı bankaya götürüp ATM'yi nasıl kullanacağını öğretiyor. Hesabında 12 bin dolar var. Bunun 3 bini kendisi çekiyor. Kalan 9 bini Pilar için hesapta bırakıyor. Banka kartını kızın eline tutuşturduktan sonra bankadan yakıcı ikindi güneşine çıkarlarken kolunu genç kıza doluyor. Onu ortalık yerde ilk kez dokunuyor ve bunu kasıtlı olarak bir meydan okuma hareketi olarak yapıyor. Sonra ufak bir valize iki kat giyecek, kamera, 3-4 kitap yerleştiriyor. Geri kalan her şey geri döneceğini Pilar'ı inandırmak için oldukları yerde bırakıyor. Ertesi sabah erkenden New York'a giden otobüse biniyor. 4. ayrımın sonu, sayfa 54.